Ayrım 30, sayfa 302. Müzik dersleri ve çalışmaları. Her enstitüde başta radyo olmak üzere gramofon, mandolin, davul, zurna, kaval gibi müzik aletlerinin bulunması şarttır. Bunların alınması için hiçbir şey esirgenmemeli. Çocukların kendi kendilerine kaldıklarında çalıp öğrenecekleri aletler çok sayıda alınmalı ve serbestçe dağıtılmalıdır. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 50. Atatürk, Cumhuriyet'in temeli kültüre dayanacaktır demiş, müziksiz devrim olmayacağını söylemişti. Ulusal müziğimizi köylerde çobanların çaldığını, onu batı düzeyine çıkarmak için 400 yıl beklenemeyeceğini vurgulayarak, Ankara'da müzik öğretmeni okulu, yani musiki, muallim, mektebi ve konservatuvar kurdurmuştu. Dipnot, M.İ. Özturanlı, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir yazısı. Ancak öteki alanlarda olduğu gibi okullarda müzik eğitimi de Atatürk'ün özlemindeki işlevini yapamıyordu. Halk ezgilerinden ve kültüründen yararlanmadan yalnızca batı kaynaklı şarkılar da okullarda öğretilen, sözleri bile batı kaynaklı olan bir çeşit eğitim müziği oluşuyordu ülkemizde. Elbet bunlar kötü ya da düzeysiz değildi. Her biri Schubert'in serenadından düzenlenmiş Güzel Çoban ya da Mozart'ın Türk Marşı gibi parçalardı. Ama bir kültür öğesi olarak halkın kendi müziği yenileşmedikçe batı kaynaklı öğelerle bağdaşmıyor, kaynaşmıyordu. Kendi ulusal ezgilerimizin yeni ölçülerle düzenlenmesi, eğitimde kullanılması gerekirdi. Bu yapılamadığı için dönemin okul müziği toplumda pek tutmamıştı. Halkın özgün müziği olan ezgiler kenarda köşede duran antikalar gibiydi. Türkiye'de halk ezgilerinin, sağlam öğelerinin eğitimde batı müziğiyle birlikte kullanılmasına, ulusal müziğimizin yeni tekniklerle geliştirilip güzelleşmesine, çağcılaşmasına, enstitülerdeki etkin müzik çalışmalarının büyük katkısı olmuştur. O dönem devlet konservatuvarında, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde ve radyoda halk müziğinin armonize edilerek söylenmesine başlandığı yıllardı. Bu kurumlarda üretilen halk ezgileri ve çok sesli müzik en çok enstitülerde kullanılıyordu. Müzik dersleri ve çalışmaları da kendi iş ortamında yapılıyordu enstitülerde. Kara tahta başında nota ve müzik terimleri ezberletmek yerine şarkının, türkünün doğrudan söyletilmesine geçilip öğrenciyi etkinleştirerek teknik terimlerin bu yöntemle öğrenilmesi sağlanıyordu. Başka bir anlatımla ezgiler nota öğrenmek için bir araç olarak değil, doğrudan eğitim için günlük yaşamda kullanılması için öğretiliyordu. Her öğrenci çalgı kullandığından müzik terimlerinin, notalarının öğrenilmesi sorunu olmuyordu. Ayrıca şarkı, türkü ve çalgı öğrenmek yalnızca derste sınırlı kalmıyor, günlük yaşamda da kullanılıyordu. Müzik dinleme elbet bir düzey işi, duygulanma ve hoşlanım işidir. Ama önceki bölümde açıklandığı gibi enstitülerde müziğin önemli ele alınmasından amaç, öncelikle bireyin ve topluluğun dolaysız etkinleşmesi, söyleyip çalmasıdır. Duygusal gelişme yönünden, ruh sağlığı yönünden gerekli olan böyle bir etkinleşme, özellikle o yaşlarda yalnızca dinleme yoluyla sağlanamazdı ya da az sağlanabilirdi. Bu nedenle müzik eğitiminde doğrudan söylemek ve çalmak önde gelmeliydi. Ayrıca öğretmen adaylarının gelecekteki görevleri yönünden bunun önemi daha da yaşamsaldı. Tonguç bu konuda küçük bir yanlış uygulama ve savsaklama istemiyordu. Her enstitüde başta radyo olmak üzere gramofon, mandolin, ağız armoniği, akordiyon, davul, zurna, kaval gibi müzik aletlerinin kullanılması şarttır. Bunların alınması için hiçbir şey esirgenmemelidir. Çabuk bozulanların yeniden alınması güç olacağından 3-4 adet bulundurmak yolu tutulmalıdır. Çocukların kendi kendilerine kaldıklarında da öğrenebilecekleri müzik aletleri çok sayıda alınmalı, öğrenciye serbestçe dağıtılmalıdır. Her türlü müzik çalışması kurumun her tarafında serbest olmalıdır. Nöbetçi öğrenci grupları işlerini bitirince, bir işten serbest kalan öğrenci kümeleri ya da bireyler, binaların içinde, dışında, tarla kenarında, bahçelerde, ahırlarda, yollarda, gelip gitmelerde bir müzik aleti çalmada ya da söylemede serbest bırakılmalıdır. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 49. Böylece müzik söylemek ve çalmak bireyin yaşamına tam anlamıyla giriyor, grupla ya da kendi kendine çalıp söyleme, etkinleşme alışkanlığı kazanılıyordu. Bir yerinde demir dövülen, dikiş dikilen, bez dokunan, makine ve tezgah sesleri gelen enstitülerde, bir yandan bunların hepsini bastıran güzel şarkı ve türkülerin, ay ışığı sonatının, tuna dalgalarının büyülü sesi duyulurdu. Yeni insanın bu kültür zenginlikleriyle yoğrulması isteniyordu. İkinci amaç ise halk ezgilerinin enstitüye taşınarak burada evrensel ritim ve tekniklerle buluşturulup geliştirilmesi, değişmiş, güzelleşmiş olarak öğretmenler aracılığıyla geri gitmesiydi. Köy enstitülerinde bu amaca en güzel anlamda ulaşılmaya başlamıştı. Müzik yeteneği olan öğrencilerin ve seçkin müzik öğretmenleri ve sanatçıların Yüksek Köy Enstitüsü'nün Güzel Sanatlar bölümünde toplanması ile bu alandaki çalışmaların akademik ortamı oluşmuştu. Enstitülerde halkın kültürüne böylesine yer verilmesi ve toplumun bağrından çıkan sağlıklı ezgilerin orada değer bulması ile ulusal müzik ögelerinin toplumun tüm kesimlerinde tutmasına yol açtığı bir gerçektir. Halk kaynağından kopup gelen o ezgiler toplum yaşamının sözlerini, insanların direncini, başkaldırısını ya da sevgi ve hoşgörüsünü eleştirisini söylüyordu müzik diliyle. Enstitülerdeki bilinç düzeyinde ve işlere severek sarılmada elbet bu kültürel etkilerin büyük payı vardı. Kuruluş yıllarının güç koşullarını aşmada bile müzik etkinliklerinin büyük payı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ülkemizin değerli kültür ve sanat adamlarından Ruhi Su'nun görkemli özgün müziğinin, Aşık Veysel'in toprak kokan yanık türkülerinin, şan ustası Aydın Gün'ün, besteci Ahmet Adnan Saygun'un, Faik Cansel'in sanatlarının çimlendiği ortamlardan biri gönül ve emek verdikleri enstitü çalışmalarıydı kuşkusuz. Aşık Veysel'in Kara Toprak türküsünü Hasanoğlan'ın kuruluş yılında Tonguç'un da katıldığı bir köy inceleme gezisinde yaratıp söylediği Abdullah Özkucur'un anılarından anlaşılıyor. Programda her sınıfta birer saat 4. ve 5. sınıflarda köy okullarına, köy halkına gidecek şarkı ve türküler üstüne çalışmalara yer verilmesi deniyor. Ama Tonguç'un yukarıdaki açıklamasından da anlaşılacağı gibi her fırsattan yararlanılarak yapılan müzik çalışmaları saatle sınırlı kalmayarak oradaki yaşamın her alanına yayılıyor, tüm zamanlara renk katıyordu. Enstitü müzik çalışmaları ve yaşamı anılarını yazanların, anlatanların en çok sözüne ettiği konulardan biri olarak görülüyor. Bu anlayış ve yöntemle yürütülen müzik eğitiminin temeli ilk öğrencilerin gelişiyle kendiliğinden atılıyor. Eğitmen kurslarında, deneme öğretmen okullarında, öteki çalışmalarda olduğu gibi önce herkesin bildiğini ortaya koymasıyla başlıyor. Enstitüye çeşitli il ve ilçelerin köylerinden gelen eğitmen ve öğretmen adayları daha tanışmadan söyledikleri yöresel türkülerle, bozlaklarla anlıyorlar birbirlerini. İlk günlerden başlayan eğlence toplantılarında herkes bildiğini nazlanmadan söylüyor, oynuyordu. Saz çalan varsa çalıyordu. Kimileri hüzünlü, ağır aksak, kimileri sevinçli, dirençli, kıvrak ya da sevi öyküleri olan o türküler, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen öğrencilerin ortak yaşam öyküleri gibiydi. Alaturka'ya kaçanlar oluyor ama onlar söyletilmiyordu. Aksu'da eğitmenlerin Cemal öğretmeni vardı, önce müzik işlerine bakan. Sesi güzeldi. Antalya yöresinin Beydağı ve Tefenli yanlarının türkülerini ustaca söyler sazıyla çalardı. Bir eğlence gününde Al Yazmam türküsünü söyletti eğitmenlere. Al Yazmam dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı. Eğitmenlere Korkut Elililer de katılmıştı. Alanyalı ve Aksekililer ilk kez duyuyorduk böyle hoş bir türküyü. Halk türkülerine ve oyunlarına özel bir ilgisi vardı Cemal öğretmenin. Şişman bedenine karşın Antalya ve Burdur'un türkü ve zeybeklerini sanatsal bir kıvraklıkla oynardı. Çoğunlukla söylerken ya da çalıp oynarken Antalya şalvarı giyer, kuşak ve poçu takardı. Böylece şişmanlığı görünmez, kıvrak bir adam olurdu. Eğitmenlere öğrettiği kimi şarkı ve türküyü bize de öğretti. Yörelerinin türkülerini söyleyecek var mı derdi. Sesine güvenenler söylerdi. Böyle bir günde ilk kez Hüseyin Aşık çıktı bizim sınıftan. Sonra öteki Aksekililer, Ahmet Yıldırım ve benzerleri duymadığımız güzel türküler söylediler. İlk günlerde 6 mandolin geldi enstitüye. Antalya 10. yıl ilkokulu baş öğretmeni Necmi Darıcıoğlu haftada 2 gün bisikletiyle gelerek mandolin öğretiyordu bize. İki kişiye birini vererek iki ders grubu yaptı önce. Daha mandolin gelecek, üzülmeyin dedi ötekilere. Kızlardan Ormanalı Sadiye Yağız ile beni aldı gruba. İkimize bir mandolin verdi. Alanya'da Mustantin karısından ut dersi almaya özendiğim günler geride kalmıştı. Düşte bile göremeyeceğim bir müzik aracı verilmişti elime. Öğretmen dersini verip gidiyor, ikinci gelişine kadar delicesine çalışıyorduk hepimiz. Bir süre sonra atanan eğitim başımız Hakkı Rodop Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü çıkışlı olup ek branşı müzikti. Bütün çalgıları yetkinlikle çalıyor, Batı müziğini profesyonelce biliyordu. Onun gelmesiyle enstitüde büyük bir müzik örgütlenmesi ve çalışması başladı. Mandolinler çoğaldı, akordiyon, keman gibi başka çalgılar alındı. Hakkı Rodop bizim gruptan mandolinde birinci metodu bitirip ikinciye geçenlere birer grup verdi yetiştirmemiz için. Kendi bize ders veriyor, biz de gruplarımızı çalıştırıp yetiştiriyorduk. Çalışmalarımızı denetliyordu. Zamanı gelince yetiştirdiğimiz gruplarda bizi de geçenler oluyor, onlara başka gruplar veriliyordu. Bu yöntemin Tonguç'un önerileri arasında yeri vardı. Müdürlere yazdığı 2 Ekim 1940 tarihli mektupta, iyi yetişen öğrencilerden küçük sınıfların yetiştirilmesinde yararlanılması diyordu. Böylece bilenin bilmeyene öğretmesi yöntemiyle çok kişi öğrenebiliyordu. İlerleyenler ikinci, üçüncü metotları bitiriyor, kemana, akordiyona geçiyordu. Notaları, klasik batı müziği parçalarını, halk türkülerini ve oyun havalarını çok güzel çalıyorduk hepimiz. Öğretmen adayı olarak birer çalgı öğrenmek zorundaydık. Okul çalgısı olarak en uygunu mandolindi o dönemde. Kimse yapılan çalışmalarla kalmaz, mandolini alıp bir köşeye, bir ağacın altına çekilerek istediği kadar çalışır çalardı. Böylece birçok batı müziği parçasını ve halk ezgisini, okul şarkılarını çalıp söylemeyi öğrenmiştik. Hakkı Rodop bunun dışında haftada bir saat olan müzik derslerinde tüm marş, türkü ve şarkıları doğru olarak her sınıfa ayrı ayrı öğretiyordu. Bu parçalar sabah toplantılarında ve başka zamanlarda topluca söyleniyordu. Bunları öğretirken mandolin, keman ya da akordiyon kullandığından ve hepimiz nota bildiğimizden kolay öğreniyorduk. Önce İstiklal Marşı, Ziraat Marşı gibi marşları öğretmişti. Öğrendiklerimizin hepsini biz de çalıyorduk. Sabahları oynadığımız oyunların müziğini çalmayı da öğrenmiştik çoğumuz. Eğitim başı bunları kolayca ya da tek başına yapmıyordu. Uzun süre Aksu Köy Enstitüsü müzik başkanlığı yapan bizim sınıftan Dursun Kut, örgütlenmeden, yönetimden ve tüm müzik çalışmalarından sorumlu ve yetkiliydi. Geçici bir müzik kulübesi yapılmıştı. Burada pikap ve amplifikatör vardı. Enstitünün her yerinden duyulan müzik yayını oradan yapılırdı. Ancak zamanı ve hangi müziğin çalınacağını ayarlamak kolay değildi. Dursun Kut eğitim başının rehberliğinde aksatmadan yapardı o işi. Halk türküsü plaklarının arasına klasik parçalardan da koyarak enstitüyü klasik batı müziği dinlemeye alıştırıyordu. Dinlemek hoşumuza giderdi. İlk günlerde 1-2 giderek artıyordu plak sayısı. Çoğumuz mandolin ve benzeri çalgılar çaldığımız için klasik parçaları severdik. O yıllarda halk ezgilerini içeren plaklar azdı zaten. Müzik yayını için sınıflarda kuramsal derslerin görülmediği, serbest okuma saati yapılmadığı zamanlar olması gerekliydi. Çoğunlukla sabah oyunlardan önce kahvaltı sırasında, kalk saatinde, öğle yemeği sırasında ve akşamüstleri dinlenme sırasında çalıyordu. Bahçede voleybol oynarken, arkadaş arkadaşa banklarda otururken, ya da atölyede iş yaparken, Mavi Tuna, Volga Volga, Türk Marşı gibi ünlü yapıtlar dinletirdi bize Dursun Kut. Ayrıca öğrencilerin sürekli yanlarına almadıkları akordiyon, keman ve benzeri çalgıların müzik kulübesine saklanması, alınıp verilmesi, orkestra ve koro çalışmalarının düzenlenmesi gibi işleri yönetip yönlendiriyordu. Orkestrayı her zaman o yönetiyordu. İlk yılda kimi enstitüde müzik öğretmeni bulunamadığı olmuştur. Ama öteki öğretmenlerden bu alana ilgisi olanlar ve çevreden bulunan usta öğreticiler, müzikçi gelinceye kadar çalışmaları eksiksiz yürüttüler. Dahası onlardan bir bölümü sonuna kadar köy enstitülerinin demirbaş müzik öğretmenleri olarak kaldılar. Çok başarılı çalışmalar yaptılar. Beşikdüzü'nde ilkokul öğretmeni Mehmet Kamacı, Kızılçullu ve Aksu'da görev alan Mehmet İnal böyle öğretmenlerdi. Zaman içinde enstitülere alanının uzmanı müzik öğretmenleri geldi. İçlerinde beste yapanlar vardı. Öğrenci şiirlerini besteleyenler oldu. Kastamonu'da Bedri Akalın, Hasan Oğlan'da Mehmet Öztekin, Kızılçullu ve Aksu'da çalışmış olan Mehmet İnal, Çifteler'de orkestra şefi Gürer Aykal'ın babası Tevfik Aykal ve benzerleri gibi. Mandolin öğrenme zorunluluğu yanında akordiyon, keman, piyano, saz, kaval ve benzeri çalgıları iyi çalan birçok öğrenci yetişti. Her enstitünün iyi düzenlenmiş orkestrası, korosu, kimilerinin bandosu vardı. Ulusal bayramlarda enstitüler alanlara bu etkinlikleriyle girerler, törenlere coşku katarlardı. Enstitülerin müzik çalışmaları yüksek bölüm öğrencilerinin staja gelmeleri ve sonradan öğretmen olarak atanmalarıyla daha çok renklendi. Ruhi Su, Aşık Veysel, Faik Canselen, Ahmet Adnan Saygun ve benzeri müzik ustalarının yapıtları bu yolla enstitülere akıyor, oralarda etkin bir müzik kültürü gelişiyordu. Enstitülerde tiyatro. Kitaplardan alınan anlam ve esprisi kavranılmadan oynanan temsiller buralarda çok sıkıntı yaratmakta, karikatür durumuna düşmektedir. Onun için konu seçerken çok dikkat etmek, çocukların en çok hoşlandıkları şeyleri seçerek programa almak yolu tutulmalıdır. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 50. O yıllarda Anadolu için tiyatro, kasabalara gelen kantocuların, tüluvatçıların oyunları olarak biliniyordu. Okul müsamerelerinde oynanan kimi oyunlar ise halkı etkileyecek düzeyde olmuyordu. İllerde ve kasabalarda halk evleri zaman zaman yaptığı amatör tiyatro çalışmalarını halka gösteriyordu. Ankara, İstanbul gibi bir iki büyük kentte modern tiyatro gelişmekteydi. Köy enstitülerine gittiğimiz ilk aylarda öğrenciler ulusal oyunlar, müzik, şiir gibi etkinlikler yanında köyden getirdikleri ve enstitü yaşamından çıkardıkları seyirli konuları eğlence günlerinde oynamaya başladılar. Bunlardan çoğu daha önce köylerde görülen, halk arasında yaygın öykünmeler, monolog ve doğaçlama yoluyla sergilenen, kimileri yeni yaşamdan esin alınarak kısa sürede düzenlenen orta oyunları olurdu. Bir enstitülü bunu şöyle dile getiriyor: "Hazır oyun ezberlemeye kalkmaz, uzun boylu hazırlanmazdık. Kadın kılığına girmek için battaniyeye sarınır, ortaya çıkıverirdik. Giysimize başkalık vermek için şapkamızı, ceketimizi ters çevirirdik. Öğretmenin rehberliğine bile gerek kalmadan hazırlanırdık. Oyunlarımız daha çok köy yaşamından ve enstitü çalışmalarından olurdu. Konuları arkadaşlarla toplanarak kendimiz bulurduk. Her arkadaş başından geçen ya da köylerinde olan sosyal içerikli bir öyküyü anlatır, beğendiğimizi oynayacak duruma getirirdik." Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 581. Öğrencilerin köylerden getirdiği orta oyunu çeşitlerinde ve konularında önceleri gülme, neşelenme öğeleri ağır basarken, zamanda eğitimsel ya da öğretici işlevi olanların, bölüşüm, adalet gibi sosyal içerikli konuların öne çıktığı görülür. Örneğin Aksu Köy Enstitüsü'nde iki öğrenci köylerinde geçmiş bir olayı, bir eğlence gününde bize oynamışlar, büyük alkış toplamışlardı. İki kardeş bir tarlanın yarısını biri, yarısını öteki ekmişti. Suyu ortaktı. Birinin elinde kazma, birinin elinde kürek, yalın ayak ve paçaları sıvanmış, üst başları ıslanmış olarak ayrı köşelerden ortaya çıktılar. Orada su bendi varmış gibi ikisi de ellerindeki araçlarla suyu kendi ekeneğine akıtmak için çaba gösteriyor, ötekinin çevirdiği arkı bozuyordu. Biri, "Büyüğüm olmasan sana yapacağım biliyorum ama anamın hatırı var," diyordu. Öteki, "Küçüğüm olmasa nasıl ben sana yapacağım biliyorum ama," diyordu. Sonunda ellerindeki araçları atıp kucak kucağa dövüşmeye başladılar. Kıyasıya bir kardeş dövüşünü oynuyorlar, seyirciyi güldürüyorlardı. Birden küçük kardeş büyüğünün iki elini sımsıkı tuttu. "Bak, ben senden kat kat güçlüyüm. Kıyabilsem seni bir vuruşla yere yıkarım. Ama kardeşiz, sana el kaldıramıyorum. Yalnızca kendimi savunuyorum. Kavgasını ettiğimiz bu tarla, sulayacağımız ağaçlar, ürünler ağanın. Emeğimizin karşılığı olarak ikimiz de ondan az bir pay alacağız. Neyin kavgasını yaptığımızı bilmiyoruz," dedi. Ağabey olan birden silkindi, düşündü. "Bu doğru. Ama madem sende böyle akıllar vardı, niçin daha önce söylemedin?" diye bir şaplak attı kardeşinin başına. Sonra ona sarıldı. "Haydi istediğin kadar sula, nöbet senin," dedi. Oyun günlerce konuşuldu enstitüde. Oynayanlar kutlandı. Sonraki yıllarda deneye deneye öğretmenlerin derslerde, ders dışı zamanlarda yaptığı katkılarla daha gelişmiş oyunlar ortaya çıktı. Önemli bir tiyatro kültürü ve alışkanlığı yaratıldı. Bu yaratmada şiir, öykü yazma ve okuma, roman ve tiyatro türü yapıtların okunup incelenmesi, bunların Köy Enstitüleri dergisine yayımlanması gibi etkilerin esin verdiği kuşkusuzdu. Öğrencilerin hazırladıkları oyunları hafta sonu eğlencelerinde özgürce oynayabilmeleri ve karşılarında istekli bir izleyici kitlesi bulmaları da onları bu alana yönelten etkenlerden biriydi. Başka bir etki ise müzik, ulusal oyunlar ve benzeri ders ve çalışmalarda olduğu gibi Yüksek Köy Enstitüsü'nde Güzel Sanatlar bölümünün bulunması ve orada nitelikli tiyatro çalışmaları yapılmasıydı. Dönemin ünlü tiyatro ve opera sanatçılarının bu kurumda öğretmen olmasının enstitülerin bu alandaki çalışmalarına büyük etkisi olmuştur. Devlet Konservatuvarı'nda görevli Alman tiyatro adamı Karl Ebert, Mahir Canova, Ulvi Uraz, Cüneyt Gökçer, Aydın Gün, Ruhi Su ve benzeri ünlüler öğretmen ya da yardımcı uzman olarak yüksek bölüm güzel sanatlar koluyla yakından ilgiliydiler. Onların yetiştirdiği öğrenciler gerek staj amacıyla gerekse atanarak enstitülere gittiklerinde bu alanda edindikleri bilgi ve becerilerini orada uygulama olanağı buluyorlar, enstitülerin bu tür etkinliklerine çağdaş katkılar yapıyorlardı. Böylece tiyatro geleneği bu kurumların yaşamına yerleşmeye başlamış, gün geçtikçe repertuvarı zenginleşmişti. Enstitülerde tiyatronun yerini anlamak için Hasan Oğlan'da öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları açık hava tiyatrosunun varlığını bilmek yeterlidir. Orada gerek yüksek bölüm gerek orta bölüm öğrencileri birçok eğlendirici, eğitici, kültürel ve sosyal içerikli oyunu profesyonelce oynuyordu. Çalışmalar geliştikçe yalnız yerli değil birçok yabancı yazarın oyunları da sahneleniyordu. 1945 yılında Ankara Konservatuarı Tiyatro Bölümü Hasan Oğlan Açık Hava Tiyatrosu'nda yeni Amerikan tiyatro yazarı Thornton Wilder'ın Bizim Şehir adlı yapıtını oynamıştı. Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümünün öğretmeni de olan Mahir Canova'nın yönettiği bu ilginç oyun Hasan Oğlan'da yüksek ve orta bölüm öğrenciler arasında günlerce tartışıldı. Oyundan birkaç hafta sonra Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinden Abdullah Ön ve Orta Kısım 4A sınıfı öğrencileri birlikte çalışarak o oyundan aldıkları esinle Bizim Köy oyununu yazdılar. Bizim Köy 4A kümesinden 30 kişilik bir grupça Abdullah Ön yönetiminde Açık Hava Tiyatrosu'nda başarıyla oynandı. Bizim Şehir'in tiyatro tekniğinden yararlanılarak oynanan Bizim Köy, Hasan Oğlan köylüleri, orta ve yüksek bölüm öğrencileri ve Ankara'dan gelen çok sayıda kültür adamınca ilgiyle izlendi. O da Bizim Şehir gibi günlerce konuşulup tartışıldı. Oyundaki köylüleri oynayan oyuncuların başarıları akıl almaz bulunuyor, yürekten alkışlanıyordu. Bizim Köy'ün 20 sayfa kadar olan yazılı metni Köy Enstitüleri Dergisi'nin 3. sayısında yayımlandı. Dergi kolu tarafından tüm köy enstitülerine örnek almaları ya da aynı oyunu oynayabilecekleri önerildi. Dipnot Köy Enstitüleri Dergisi sayı 3 sayfa 436. Enstitü öğrencilerinin sergilediği başka oyunlar yanında yeni bir teknikle yazılıp sahnelenen ve sanatsal düşünsel değeri yüksek olan Bizim Köy, öteki enstitülerin çoğunda oynandı. Eğlence gününe katılan köylülerce büyük bir beğeni ve ilgi topladı. Bu oyun onlara çok yeni şeyler getirmişti. Muhtarından çobanına, çiftçisine kadar hepsinin kendi yaşamlarını, estetiğin aynasından yansıtan bu oyun onları sarsmış, gözlerini fal taşı gibi açtırmıştı. Kendi durumlarının ayrımına varmada önlerine bir kapı açmıştı bu oyun. Öğrenci çoğunluğu için de böyleydi. Ayrıca yüksek kısım öğrencilerince Batı klasiklerinden seçilmiş başka oyunlarda tiyatro dersi uygulamalarında oynanıyor, oradan öteki enstitülere yayılıyordu. Dipnot Fahri Yücel, Köy Enstitüleri Dergisi'ndeki yazısı. Zoraki Tabip, Molière, Adapte, Ahmet Vekfik Paşa. Kibarlık Budalası, Molière, Çeviri, Bedrettin Tuncel. Kral Oidipus, Sofokles, Çeviri, A. Süha Delilbaşı. Müfettiş, Gogol, Çeviri, Erol Güney, Melih Cevdet Anday. Bir Yaz Dönemi Gece Rüyası, Shakespeare, Çeviri, Nurettin Sevin. Doçent Doktor Tahsin Konur, Köy Enstitülerinde Tiyatro Eğitimi başlıklı yazısında eğitmen kurslarından başlayarak enstitülerin eğlence günlerinde yer alan tiyatro etkinliklerinin zaman içinde profesyonel düzeylere geldiğine, yerli ve yabancı yapıtların hakkıyla sahnelendiğine parmak basıyor. Eğlendirici ve neşe yaratan yanlarıyla birlikte eğitimsel işlevi olan tiyatronun, enstitülerin eğlence ve belli günlerinin vazgeçilmez etkinliği olduğuna değinerek açıklamasını şöyle sürdürüyor. Köy enstitülerinde tiyatro etkinliklerinin ve Yüksek Köy Enstitüsü programında yer alan temsil derslerinin amacının tiyatro sanatçısı yetiştirmek olmadığı, ancak başka etkin araçlarla birlikte uygulanan sanat ve tiyatro eğitiminin köy enstitülerinde köyün ve köylünün üretim ve sağlık gereksiniminden eğitimine kadar tüm alanlarda ona önderlik edecek, yaşamına çağdaş bir nitelik kazandıracak yeni tip öğretmen modeli yaratıldığını görüyoruz. Köy enstitüleri tiyatro çalışmalarını ulusal tiyatronun çekirdeğini oluşturmada önemli bir katkı olarak görüyor. Yazısında Bedri Rahmi'nin şu övgüsüne yer veriyor. Hasan Oğlan'da enstitülerin kuruluş günü olan 17 Nisan'ı bu vesileyle yapılan şenlikleri gördüm. Bunlar arasında Gogol'ün müfettişini oynadılar. Ben ömrümde bu kadar zevkle çok az oyun seyrettim. Şenliği görmek için Ankara'dan gelen kalabalık arasında tiyatrodan anlayanlar aynı fikirdeydi. Gogol'ün ruhunu andılar, şaştık kaldık. İçlerinde aktörlüğü o kadar benimsemiş çocuklar vardı ki, onlar 2-3 yıl önce harman yerinde ne kadar doğal harman savuruyorlarsa, sahnede öyle rahat dolaşıyor, rahat konuşuyorlardı. Sanki orada doğmuşlar, sanki köylerde Molière ile Shakespeare ile Nasrettin Hoca ya da Yunus Emre kadar senli benli olmuşlardı. Dipnot kuruluşun 50. yılında köy enstitüleri sayfa 267. Enstitülerde yaratılmak istenen, giderek köylere yayılması düşünülen kültürel ortamın önemli öğelerinden biriydi tiyatro. Hasan Oğlan Açık Hava Tiyatrosu'nda oynanan oyunlar olsun, başka enstitülerdeki etkinlikler olsun, modern Türk toplumunu yaratmada, halkı bilinçlendirmede önemli katkılar olacaktı. Bunun nüvesi tiyatronun enstitülerdeki eğitimsel işleviyle atılıyordu. Ayrıca çalışmalar çevreye açıktı. Yapıcı ekipler gittikleri yerlere kendi yörelerinden örnekler götürüyorlar, orada gördükleri bir oyunu dönüşte arkadaşlarına oynuyorlardı. Yalnız enstitüden enstitüye değil, staj için, okul yapımı için köylere gidenlerce öteki etkinliklerle birlikte tiyatroda yapılıyor, köylülere unutulmaz anlar yaşatılıyordu. Tiyatro ile getirilen bildirilerde elbet halkın anlayacağı demokratik söylemler başta geliyordu. Kimi oyunlar köylerin dışındaki geniş çevrelere, kentlere de götürülüyor, bir uyanışın ışıkları çevreye saçılıyordu. Örneğin Yıldız Eli öğrencileri enstitünün bir oyununu Sivas Tiyatrosu'nda askeri kamplarda oynamışlar, izleyicileri şaşırtmışlardı. Arif Yelilerin Adapazarı'nda sergilediği bir oyun İstanbul basınınca göklere çıkarılmıştı. Kepirtepe grubunun Cevat Fehmi Başkut'un paydosunu Trakya'nın çeşitli yerlerinde ve İstanbul'da oynaması yeni bir olay olarak görülmüş, övgü toplamıştı. Bu kurumlardaki tiyatro çalışmalarının eğlendirici ve eğitimsel olmanın ötesinde bir anlamı vardı. Enstitü oyunları o yıllarda Anadolu'ya giden tuluvat tiyatrolarından ve sinemalardan çok yüksek düzeyde olduğu için halkı etkiliyordu. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 268.